Victoria'da son 24 saatte 113 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 15 kişi daha hayatını kaybetti. Federal hükümet zor durumdaki ekonomiye yardımcı olmak amacıyla 150 milyar dolarlık gelir vergisi indirimini öne çekmeyi planlıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınının birinci dalgasının ikinci zirvesinin yaşandığını söyledi. Victoria'da son 24 saatte 113 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 15 kişi daha hayatını kaybetti. Melbourne'daki Shrine of Remembrance yetkilileri, Melbourne'daki salgın kısıtlamalarına karşı çıkan protestoculara anıttan uzak durmaları uyarısı yaptı. Savaşlarda ölen Avustralya askerlerini anma amacıyla yapılan anıt müze, Melbourne kent merkezinde bulunan kentin en önemli sembollerinden biri. Kısıtlamalara karşı çıkanlar tarafından cumartesi günü düzenleneceği ilan edilen protesto mitingi için buluşma noktası olarak Shrine of Remembrance gösteriliyor. Anıt yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada eylemcilere anıttan uzak durmaları çağrısı yaptı.
Under no circumstances ever should the shrine be a place of protest. If any individuals or groups choose to express their political views, positions,
açıklamada kişi veya grupların anıtta siyasi, ideolojik görüş açıklamalarının hayatını kaybeden ve yaralanan askerlere saygısızlık olacağı vurgulandı. Victoria polisi de hafta sonunda düzenlenecek hiçbir protestoya müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, pazar günü 13 Eylül'den sonra kısıtlamaların yumuşatılmasına ilişkin yol haritası açıklayacak. Herald Sun gazetesi bugün pazar günü açıklanacak yol haritasına ilişkin elde ettiğini ileri sürdüğü belgeleri yayınladı. Bu belgelere göre bugün uygulamada olan kısıtlamalar 13 Eylül'den sonra da 2 hafta daha yürürlükte kalacak. Hükümet, belgelerin geçmişte hazırlanmış pek çok müsvedde plandan biri olduğunu ve bugün için geçerli olmayan taslaklar olduğunu açıkladı. New South Wales'te de son 24 saatte 12 yeni vaka tespit edildi. Federal hükümet zor durumdaki ekonomiye yardımcı olmak amacıyla 150 milyar dolarlık gelir vergi indirimini öne çekmeyi planlıyor. Dün Avustralya İstatistik Bürosu tarafından ilan edilen yeni veriler, Avustralya ekonomisinin tarihte görülmemiş biçimde küçüldüğünü resmen doğruladı. Maliye Bakanı Josh Frydenberg, 6 Ekim'de yapılacak bütçe güncellemesi öncesi tedbirler üzerinde çalıştıklarını söyledi.
That is one issue that we're considering because we did legislate the tax cuts after the last election. They were in three stages.
Rusya, Almanya'nın Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin zehirlendiğinin doğrulandığı açıklamasına karşı çıktı. Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova, Almanya'nın bulgularını Rusya ile paylaşmadığını söyledi. Almanya'da laboratuvarda yapılan testler sonunda Navalny'de Sovyetler Birliği döneminde üretilen zehirli Novichok maddesinin bulunduğu açıklanmıştı. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Rusya'dan açıklama talep etti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zakharov, Almanya'nın Rus savcının yaptığı başvuruların hiçbirine olumlu yanıt vermediğini söyledi.
At the moment, the Russian side has not received a single material on this issue, neither on the request.
Rus muhalefet lideri Sibirya gezisinde havaalanında içtiği çay sonrası uçakta rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra da Almanya'ya nakledildi. Navalny taraftarları liderlerinin Rusya Devlet Başkanı Putin'in bilgisi dahilinde zehirlendiğini öne sürüyor. İsrail Yüksek Mahkemesi, çocuk tacizcisi olarak suçlanan Malka Leifel'in akıl sağlığı yerinde olmadığı için yargılanamayacağı itirazını reddetti. Kararla Leifel'in yargılanmak üzere Avustralya'ya gönderilmesi konusunda bir adım daha atılmış oldu. Melbourne'da Adas İsrail adlı Yahudi okulu müdürü olduğu dönemde çocuklara tecavüz ve tacizde bulunmakla suçlanan Leifer İsrail'e kaçmıştı. İsrail'deki mahkemenin sanığın Avustralya'ya iade edilmesi kararını 21 Eylül'de açıklaması bekleniyor. Leifer'in avukatlarının karara itiraz edeceği de bildiriliyor. Fransa'da Charlie Hebdo adlı derginin ofisi ve bir Yahudi dükkanına düzenlenen saldırının mahkemesi dün başladı. 2015 yılında 12 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili olarak ikisi Türk, 14 sanık terörizm suçlamasıyla yargılanıyor. Davayı izleyenler arasında bulunan Charlie Hebdo'da gazeteci olarak çalışan Zineb El-Zaghouri ölen arkadaşlarının anısına basın özgürlüğü için mücadele etmeye devam edeceğini söyledi.
Je ne suis pas une survivante.
I'm not a survivor. I consider myself instead as a fighter. I don't consider myself as a victim, but instead as...
Kendimi kurban olarak değil, bir savaşçı olarak görüyorum, diyordu Zahuri. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'dan dolayı çok ağır hasta olanlara kortikosteroid tedavisi uygulanmasını önerdi. Yapılan 8 klinik denemesinde steroidlerin ilk bir ayda ölüm riskini 3'te 1 oranında azalttığı belirlendi. Anti-enflamatuar olarak kullanılan ilaç ucuz ve her yerde bulunabiliyor. Astım, alerji ve kireçlenme tedavisinde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Klinik Müdürü Janet Diaz, ilacın hayat kurtarabileceğini söyledi. Diaz, ilacın sadece çok ağır hastalarda kullanılması gerektiğini de vurguladı. Federal parlamentoda oluşturulan bir komite, bütün telesağlık hizmetlerinin kalıcı olarak Medicare kapsamına alınması çağrısı yaptı. Bütün partilerden temsilcilerin bulunduğu komite teknolojinin kullanımını inceliyor. Telehealth olarak adlandırılan telefon üzerinden doktor-hasta görüşmesinin özellikle kırsal bölgelerde çok başarılı olduğu kaydediliyor. Komite reçetelerin de elektronik olarak hazırlanıp gönderilmesinin yararlı olacağını ancak doktor, eczacı ve hastaların yüz yüze gelmelerinin faydalarını ortadan kaldırmaması gerektiğini vurguladı. Victoria'daki otel karantina uygulamalarını inceleyen komisyonda bugün iki özel güvenlik şirketinin rolü mercek altına alınıyor. Dünkü oturumda Haziran ayında Regis Otel'de 6, Stanford Plaza'da 8 güvenlik görevlisinin virüse yakalandığı açıklandı. Avustralya Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı havaların ısınmasıyla Avustralyalıların salgına karşı uygulanan güvenlik tedbirlerinde gevşemeye gitmemeleri çağrısı yaptı. Dr. Nick Cosworth, COVID-19'un gripte olduğu gibi yaz aylarında daha az yayıldığı konusunda bir kanıt olmadığını söyledi. Cosworth, açık alanda kalabalıkların bir araya gelişinin virüsün yayılmasını kolaylaştıracağı uyarısı yaptı. Cosworth, Avrupa'daki yaz mevsimi nedeniyle artan seyahatlerin vaka sayısının artmasında anahtar rol oynadığını da ekledi. Amerika Birleşik Devletleri, Çinli diplomatlara yeni sınırlamalar getirdi. Üst düzey Çinli diplomatlar bundan sonra bir üniversite veya belediye yetkilileriyle bir araya gelmeden önce izin alacak. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çinli diplomatların 50'den fazla kişinin katılacağı kültürel etkinlikler için de izin başvurusu yapacağını kaydetti. Pompeo, önlemlerin Çin'in Çin'deki Amerikalı diplomatlara yönelik tutumuna yanıt olduğunu da ekledi. Pompeo, Çinli diplomatlara ait sosyal medya hesaplarının Çin Komünist Partisi'ne ait hesap olarak niteleneceğini de söyledi. Dünyada COVID-19 vaka sayısı 26 milyonu aştı. Virüsten ölenlerin sayısı da 860 binin üzerine çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini, virüsün yayılmasını yavaşlatacak önlemleri de benimsemesi gerektiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Müdürü Hans Klug, sağlık krizinin üstesinden keşfedilecek aşıya bağımlı olmadan olumlu ve uyumlu bir tutumla gelinebileceğini söyledi. Sağlık yetkilileri Ekim ve Kasım aylarında vaka sayılarında artış bekliyor. Yetkililer, hükümetlerin sert önlemler almadan virüsün toplum içinde yayılmasını önleme kapasitesine sahip olduğuna da inanıyor. İtalya eski başbakanı Silvio Berlusconi'de yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı. 83 yaşındaki Berlusconi, hasta olmasına rağmen bu ay yapılacak seçimlerde Forza Italia Partisi adayları için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Berlusconi'nin Milan kentinin kuzeyindeki evinde tecritte bulunduğu açıklandı. İtalya, Avrupa'da salgının en yoğun olduğu ülke olmaktan çıktı ve salgını kontrol altına aldı. Ancak geçen aydan bu yana İtalya'da da vaka sayısı hızlı bir şekilde artmaya başladı. Koala uzmanları, Port Macquarie'deki maden ocağının geliştirilmesi çalışmasının bölgede yaşayan koala nüfusunu yok edeceği uyarısı yapıyor. Brandy Hill Quarry maden ocağının 50 hektarlık bir alana yayılması projesine karşı çıkan Newcastle Üniversitesi doçenti Dr. Ryan Witt ve Profesör John Klolov, Çevre Bakanı Susan Lee'ye yazdığı mektupta bölgenin koalalar için önemli bir yaşam bölgesi olduğu uyarısı yaptı. Madenin genişleme başvurusunun 8 Eylül'de karara bağlanacağı açıklandı. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınının birinci dalgasının ikinci zirvesinin yaşandığını ve ülke genelinde durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan, 29 binden fazla sağlık çalışanının virüse yakalandığını, bunlardan 52'sinin hayatını kaybettiğini de ekledi. Türk Tabipler Birliği ise son 8 günde 8 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı önünde düzenlediği gösteride çalışanlar salgından dolayı yorgun düştükleri, sorunlarıyla ilgilenilmediğini öne sürdü.
Sayın Bakan, sağlık çalışanlarla aranıza maskeyle mesafe koymayın. Sağlık çalışanları kırgın, kızgın, hatta çok yorgunlar.
Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, doktorların test sonuçlarını öğrenemediklerini, sonuçların Ankara'ya bakanlığa gönderildiğini ve sonuçların bakanlıktaki bir merkezdeki 2-3 kişi tarafından bilindiğini söyledi ve şeffaf olunmadığını öne sürdü. Mersin Tabip Odası da şehir genelinde günlük koronavirüs vaka sayısının 300'ü aştığını ve aktif hasta sayısının 1200'den fazla olduğunu açıkladı. 14 ilde uygulanan sokak, köy düğünleri yasağı ülke çapına yayıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre düğünler nikah merasimi şeklinde yapılacak. Düğün ve nikahlar en fazla bir saatte tamamlanacak. Nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek ikramı yapılmasına izin verilmeyecek. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 45 kişinin daha hayatını kaybettiği 1596 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının 1000'in üzerine çıktığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kıbrıs'a yönelik 33 yıldır uygulanan silah ambargosunun kaldırıldığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kararı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bir kararı olarak niteledi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de 2 yeni NAVTEX kararı daha yayınladı. 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül tarihleri arasını kapsayan NAVTEX, Rusya atış eğitimleri başlığını taşıyor. NAVTEX, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. NAVTEX paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor, tehlike veya risklere karşı uyarılıyor. Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Alman Die Welt gazetesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir Yunan savaş gemisinin Doğu Akdeniz'de batırılmasını istediği, ancak Türk generallerin isteğe karşı çıktığı iddiasını yalanladı. Bakanlık haberin hayal mahsulü olduğunu ileri sürdü. Yeditepe Üniversitesi ve MAK Danışmanlık adlı şirket tarafından yapılan gençlik araştırmasında 18-29 yaş grubu gençlerin %76'sının yurt dışında yaşamak istediği belirlendi. Araştırmaya katılan her iki gençten birinin mutlu olmadığını ifade ettiği bildiriliyor. Ankete göre gençlerin %77'si torpilin yetenekten daha etkili olduğuna inanıyor. Tele 1 televizyon kanalı için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından alınan 5 gün kapatma kararı bugün uygulamaya giriyor. Kanalın kapatılmasına yapılan itirazı mahkeme kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı almıştı. Üst mahkeme bu kararı bozdu. Tele 1 bu geceden itibaren 5 gün süreyle kararacak. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ı darp etmekle suçlanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Atay, tecavüz sonucu intihar eden İpek Er olayında tecavüzcünün serbest bırakılmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlayan bir paylaşım yapmış, bakanın yanıtı Atay'ı hedef göstermek olarak değerlendirilmişti. Atay, Bakan Soylu'nun paylaşımından kısa süre sonra Kadıköy'de saldırıya uğramıştı. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 5 lira 40 kuruş, 73 Amerikan senti ve 61 euro sentten işlem görüyor. Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması konusunda bir adım daha atıldı. 33 yaşındaki futbol yıldızının City Futbol Grup'la 1 milyar dolara 5 yıllığına anlaşma imzaladığı haber veriliyor. City Futbol Grup, İngiltere'de Manchester City ve Avustralya'da Melbourne City'nin de aralarında bulunduğu birçok futbol kulübünün sahibi. Messi'nin Barcelona ile ayrılık görüşmelerini babası yürütüyor. Hava durumuna gelince, bugün hava Perth'te bulutlu 20, Adelaide ara sıra yağışlı 17, Melbourne hafif yağışlı 19, Hobart rüzgarlı parçalı bulutlu 17, Canberra ara sıra yağışlı 20, Sydney güneşli 29, Brisbane parçalı bulutlu 25 ve Darwin güneşli 34 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.